Ayrım 5.
Sayfa 54. Soğuk bir kış sabahıydı. Zadorov'dan mutfaktaki ocağa biraz odun kırmasını istedim. Ve elbet her zamanki umursamaz, neşeli yanıtı aldım. Senin ellerin yok mu? Bir sürü adam koymuşlar buraya. Babalarının hayrına mı yolladılar sizi? Daha önce hiçbiri bana karşı bunca saygısız davranmamıştı. Aylardır susmanın yüreğime yığdığı öfkenin tümü bir anda kabarıp taştı içimden. Kendimi yitirdim. Belki öfkemi boşaltmaktan başka bir şey düşünmeden Zadorov'un suratının ortasına okkalı bir yumruk indirdim. Öylesine hızlı vurmuşum ki dengesini yitirdi. Şöminenin üzerine yıkıldı. Yakasından yapıştım, kaldırdım. Bir yumruk daha indirdim. Kaldırdığımda ayakları yerden kesilmişti. Kendimi alamadım, bir yumruk daha vurdum. Zadorov'un bu durum karşısında yalnızca korktuğunu büyük bir şaşkınlıkla gördüm. Yüzü ölü yüzü gibi bembeyaz olmuştu. Titreyen elleriyle şapkasını bir başına yerleştiriyor, bir çıkarıyordu. Daha da vuracaktım belki ama Zadorov iniltili bir sesle "Bağışlayın beni Anton Semyonovich," dedi. Öfkem öylesine büyük, öyle yabanıl ve dizginsizdi ki biri kalkıp da höt dese hepsini üstüne saldırabilir, hepsini gebertebilir, bu haydutlar çetesini yeryüzünden silebilirdim. Nasıl olduysa elime bir demir çubuk geçirdim. Öteki beş oğlan dillerini yutmuş, başlarını öne eğmiş, yatakların dibine dikiliyorlardı. Burun sinirli sinirli giysilerini çekiştiriyor, orasını burasını düzeltiyordu. Onlara döndüm, elimdeki demir yataklardan birinin ayağına indirdim. Ya hepiniz şu anda kalkar ormana odun kesmeye gidersiniz ya da bu topluluktan defolur cehennemin dibini boylarsınız. Bu sözleri söyledim ve hızla odadan çıktım. Gereçlerin korunduğu barakaya giderek elime bir balta aldım. Bu arada uygun adım beni izleyen çocukların balta ve testere seçişlerini izledim. Burnumdan soluyordum. Böyle bir günde çocukların eline balta vermenin doğru olmayabileceğini de aklımdan geçirmedim değil ama olan olmuştu. Çocuklar gereçlerini aldılar. Ama olsun, son damla bardağı taşırmıştı ve ben her şeyi göze almıştım. Başıma geleni çekecektim. Yalnız bir şey düşünüyordum o anda. Kendimi ucuza satmayacaktım. Hem nasılsa cebimde bir tabanca da vardı. Ormanın yolunu tuttuk. Koşarak bize yetişen Kalina Ivanoviç büyük bir heyecanla "Hayrola?" diye fısıldadı. "Tanrı aşkına hangi dağda kurt öldü? Bunlar böyle nasıl kuzu kesildi birdenbire?" Vurubel'in fırçasından çıkan Pan'ın mavi gözlerinin eşi olan o capcanlı gözlerin içine dalgın dalgın baktım ve sorusunu yanıtladım. "Hiç de övünülecek bir şey yapmadım dostum," dedim. Elimi sopaya buladım ve ömrümde ilk kez kendi yurttaşımı dövdüm. "Tanrım," diye sesli sesli fısıldadı Kalina Ivanoviç. "Ya gidip şikayet ederlerse? Keşke o kadarla kalsa." Ancak kimse yakınmaya bile kalkmadı. Tüm işlerin birden yoluna girmesini şaşkın bir sevinç içinde izliyordum. Çocuklarla birlikte yemek saatine dek çalıştık, büyümekten vazgeçmiş çam ağaçlarını bir bir kestik. Çocuklar pek keyifli görünmüyordu, hatta suratları asıklı denebilir. Ancak hepimizi sımsıkı kucaklayan soğuk hava, tepelerine kardan şapkalar giymiş çam ağaçları, birlikte çalışmanın yarattığı o sıcaklık, baltaların inip kalkışına, testerelerin ezgisine kendilerini kaptırmanın verdiği güç, ağaçların birbiri ardına seve seve yere yıkılmasına yetiyordu. Mola verdiğimizde hepsini ayrı ayrı uzattığım tütün tabakasını kimse geri çevirmedi. Benim o sert tütünden birer büyük adam gibi sigara sardılar. Zadorov başını hafifçe yukarı kaldırıp sigarasının dumanını çam ağaçlarının doruklarına doğru üfleyerek öyle dalgın dururken birden kendini tutamayıp gülmeye başladı. Çok esaslıydı ama. Şimdi al al olmuş yüzünün güldüğünü görmek öyle hoşuma gitti ki dayanamadım, ben de gülümsedim. "Ne, bu yaptığımız iş mi diyorsun?" diye sordum. "İşe bir diyeceğim yok ama ben onu demiyorum. Yani beni iyi ıslattın." Zadorov güçlü kuvvetli bir delikanlıydı. Onun yerinde kim olsa bu işe gülerdi. Bu koca Herkül'e el kaldırmayı nasıl göze aldığıma şaşıyordum o anda. Bir kahkaha daha kopardı Zadorov. Baltasını kaptığı gibi bir ağacın başına gitti. "Şu işe bak," diyordu bir yandan. "Vay canına, ben ondan dayak ye." Akşam yemeğini hep birlikte yedik. İştahımıza diyecek yoktu. Kahkahalar neredeyse bir an bile kesilmedi. Gülüşe konuşa oturduk ama hiç kimse sabahki olaydan söz açmadı. Azıcık da olsa utanç duyuyordum ama yetkemi gevşetmemeye kararlıydım. Yemekten sonra çok ciddi bir tavırla gerekli buyrukları verdim. Volokov gene sırıttı ama Zadorov yanıma geldi, yüzüme ciddi ciddi bakarak Çok da kötü insanlar değiliz biz, Anton Semyonoviç dedi. İşler yoluna girecek. Her şeyi çok iyi anlıyoruz. En önemli gereksinmelerimiz. Ertesi gün çocuklara şunları söyledim. Yatakhane her zaman tertemiz olacak. Aranızda bir yönetici seçeceksiniz. Benden izin almadan kimse kasabaya gitmeyecek. Bu kuralı bozmaya kalkan olursa zahmet edip dönmesin. Çünkü bu topluluğun kapısından adım atmanıza izin vermeyeceğim. Bak sen, diye çıktı oradan Volokov. Biraz fazla ileri gitmiyor musunuz? İşinize gelirse çocuklar, dedim. Benden bu kadar. Topluluğumuzda disiplin içinde yaşayacağız. Beğenmezseniz başka kapıya. Burada kalmak isteyen disipline uyacaktır. Siz ne derseniz deyin, burası bir hırsız yatağı değildir ve de olmayacaktır. Zadorov elini bana uzattı. Tokalaşalım, dedi. Doğru söylüyorsunuz. Sonra Volokov'a döndü. Sen de çeneni tut Volokov, dedi. Bu gibi işlerden anlamazsın sen. Aptalsın çünkü. Ne olursa olsun bir süre burada kalacağız. Hapishaneden 1000 kat iyi şu topluluk denen şey çünkü. Okula gitmek zorunlu mu, diye sordu Volokov. Elbette, dedim. Ya okumak istemiyorsam? Okul benim neyime? Okul zorunludur. İstesen de istemesen de derslere gireceksin. Zadorov az önce aptal dedi sana. Okula gidip akıllı olmayı öğrenmelisin. Volokov gülünç bir tavırla başını salladı. İyi valla, çattık. Zadorov olayı disiplinin kurulması ve sürdürülmesi konusunda bir dönüm noktası oldu. Bilinçli bir başlangıç değildi bu. Acı da olsa bu gerçeği kabul etmek gerekiyordu. Şapkamı önüme koyup düşündüm. Öğrencilerimden birini dövmüştüm. Bu davranışın eğit bilimsel kitabın hiçbir sayfasında övülmediğini, tersine uygunsuz bulunduğunu, yaptığım işin yasalara aykırı olduğunu biliyordum. Ama aynı zamanda eğit bilimsel kuralların, eğitmen ya da öğretmenlik yanımın önümdeki ivedi görev karşısında ikincil duruma geçmesi gerektiğini de görüyordum. Bunun üzerine başka geçerli yöntemlerin iyi sonuç vermediği durumlarda diktatör kesilmeye karar verdim. Kısa bir süre sonra Volokov'la başım derde girdi. Yatakhane sorumlusu seçilmişti Volokov. Ama ortalığı bir türlü temizleyemiyordu. Birkaç kez bu işi yapmasını söyledim, anlamadı. Tepemi attırma, dedim ona. Öfkeli gözlerimi onunkilere diktim. Temizle burayı. Yani temizlemezsem yumruğu yiyeceğim, öyle mi? Bize vurmaya hakkın yok. Yakasına yapıştım, onu kendime doğru çektim. Bütün iştenliğimle, sesli ve son derece öfkeli bir fısıltıyla şunları söyledim. Bana bak, son olarak söylüyorum sana. Gözüne yumruk indirmeyeceğim. Hayır, seni geberteceğim. Sonra da gider beni şikayet edersin, olur mu? Hapishaneye girer yatarım, bu da seni hiç ilgilendirmez. Volokov elimden kurtuldu, aşağıdan alıyordu şimdi. Öylesine küçük bir iş yüzünden hapse girmeye değmez. Tamam, temizleyeceğim, lanet olası adam. Bu söz üzerine benimle böyle konuşamazsın, diye gürledim. Nasıl konuşacakmışız yani? Söyle de öğrenelim, cehennem. Haydi durma, söv, söv de göreyim. Birden gülmeye başladı Volokov. Yenilgiyi kabullendiğini belirten bir hareket yaptı. Ne adamsın be, diye bağırdı. Tamam, odayı temizleyeceğim. Tamam, bağırma artık. Dayak gibi, bedensel gücümden yararlanmak gibi yeni bir disiplin yöntemi bulduğuma inanıyor değildim. Böyle bir şey düşündüğüm bir an için bile olsa kimsenin aklından geçmesin. Zadorov olayı, Zadorov'un kendisine olduğundan çok bana zarar verdi. O yalnızca birkaç yumruk yemekle kalmıştı. Oysa ben, direncimi tümüyle yitirmek, en küçük bir olayda bile hemen dayağa başvurmayı bir alışkanlık haline getirmek korkusuyla yaşıyordum. Lidya Petrovna açık yüreklilikle ve de acımasızca eleştirdi beni. Demek sonunda eğitme yöntemi buldunuz ha? Tıpkı ilahiyat okullarında olduğu gibi. Eski günlerdeki gibi, değil mi? Çekil başımdan Lidoçka. Yok ama gerçekten bilmek istiyorum. Dayak serbest mi? Biz de onları dövebilir miyiz? Yoksa bu yalnızca sizin tek elinizde olan bir şey mi? Ah, bilmiyorum Lidoçka, ben de bilmiyorum. Size haber vereceğim. Bırakınız biraz düşüneyim. Tamam, beklerim. Ekaterina Grigoryevna bu olaylardan sonra günlerce bir karış suratla dolaştı ortalıkta. Bana aşırı kibar davranıyor, hiçbir yakınlık göstermiyordu. Tam 5 gün ağzını açıp da bir şey sormadı bana. Sonra o acı gülümsemesiyle, nasılsınız bakalım, dedi. Sağ ol, iyiyim. Bu olayın en kötü, en korkunç yanı ne biliyor musunuz? Kötü, korkunç? Evet, kötü, korkunç ve de tehlikeli. Çocuklar sizin bu davranışınızı övüyorlar. Yaptığınızdan ötürü sizi göklere çıkarıyorlar. Hepsi de size aşık. Özellikle Zadorov. Bu ne demek oluyor anlamıyorum. Eski kölelikten kalma bir alışkanlık mı bu acaba? Çocukların boyunduruk altında olma alışkanlığının bir devamı mı? Ekaterina'yı yanıtlamadan önce biraz düşündüm. Sonra şunları söyledim. Hayır, hiçbiri değil. Kölelikle, boyundurukla ilgisi yok bunun. Başka bir şey olsa gerek. Gel derinlemesine inceleyelim meseleyi. Zadorov bugüne bugün benden çok daha güçlü bir delikanlı. İsteseydi tek yumrukla sakat edebilirdi beni. Üstelik hiçbir şeyden korkusu yok. Bunun gibi, tüm ötekiler gibi onu da yitirecek hiçbir şeyi yok. Onların içine işleyen şey dayağın verdiği acı ya da dayak korkusu falan değil. İnsanoğlunun derin öfkesi, hırsı, tutkusudur bence. Onları etkileyen tek şey bu oldu bana kalırsa. Şunu çok iyi biliyorlar ki onları dövmekle hiçbir kazancım olmadı. Dövmek zorunda değildim. Arkalarına bir tekme, alınlarına ıslah olmaz damgası vurup geldikleri yere gönderirdim onları. Başlarına bir yığın iş açmış olurdum böylece. Hapishanelerde, ıslah evlerinde hiç de güzel günler geçirmeyeceklerini, benimse onları kolayca oraya gönderebileceğimi biliyorlar. Ben bu yolların hiçbirine başvurmadım. Tersine kendi başıma işler açacak bir yola başvurdum. Sorunu resmi yollardan değil, insansal yoldan çözmeye kalktım. İnsansal bir tepki gösterdim. Hem unutma ki bizim bu eğitim topluluğuna gereksinmesi var onların. Mesele o kadar basit değil. Nasıl canla başla çalıştığımızı gördüler. Onlar da insan. En önemli nokta da bu zaten. Ekaterina Grigoryevna düşünceli başını salladı. Belki de haklısınız dedi. Ama düşünüp taşınmaya, felsefesel konuşmalar yapmaya vakit yoktu. Bir hafta sonra 1921 Şubat'ında arabayla kasabaya indim ve pılı pırtılara bürünmüş 15 kadar gerçek köprü altı çocuğu ile döndüm. Onları yıkayıp paklamak, üstlerini başlarını düzeltmek, kaşıntılarını geçirmek hayli vaktimizi aldı. Mart başlarında topluluğumuzdaki çocukların sayısı 30'u buldu. Bunların çoğu feleğin çemberinden geçmiş yabanıl yaratıklardı. Ve bizim toplumsal eğitim idealimizin gerçekleşmesi için hiç de umut verici bir malzeme değillerdi. Görüldüğü kadarıyla çocuk zihnini bir bilim adamının zihni gibi çalıştırdığı söylenen o yaratıcılıktan hiçbir eser yoktu bunlarda. Topluluğumuz öğretmenler açısından da zenginleşti. Mart ayında sürekli bizimle çalışan bir eğitbilimsel kurulumuz olmuştu. Yeni öğretmenlerimizden Ivan Ivanoviç Osipov'la karısı Natalya Markovna'nın çeşit çeşit eşya yüklü bir arabayla gelmeleri tüm topluluğu şaşırttı. Koltuklar, sandalyeler mi istersiniz, dolaplar, yataklar, çeşit çeşit giysiler, çanak çömlek mi istersiniz? Hepsinden hem de fazlasıyla getirmiş bulunuyorlardı. Bir iki taneden fazla giysi yüzü görmemiş olan çocuklarımız, bütün bu eşyaların Osipovların kalacağı evin önüne yığılmasını büyük ilgiyle izlediler. Bu ilgi gereğinden fazlaydı ve bu görkemli serginin çok yakında pazar tezgahlarına taşınabileceği korkusu birden tüylerimi diken diken etti. Osipovların eşyalarına gösterilen büyük ilgi bir hafta sonra yönünü değiştirdi. Topluluğumuza bir hademe gelmişti bu kez ve herkesin ilgisi ona çevrildi. Bu yeni gelen son derece iyi huylu, hoş sohbet, konuşkan, yaşlıca bir kadındı. Getirdiği şeyler Osipovların eşyaları gibi değerli olmamakla birlikte son derece önemli, iç gıcıklayıcı, heyecan verici şeylerdi. Torba torba un, kavanozlar dolusu reçel, çeşit çeşit başka yiyecekler, birkaç küçük ama değerli toplu kutu ve bizim çocukların son derece usta gözlerinin içinde iyi şeyler olduğunu bir anda seçtiği birkaç torba ve paket. Hademe odasını tam bir yaşlı kadına yaraşır titizlikle yerleştirdi. Sandığını, kutularını odanın köşelerine, ufak tefeğin duvarlardaki raflara dizdi. Bu raflar daha bina yapılırken yaşlı kadının bu eşyaları koyacağı hesabı alınarak yapılmıştı sanki. Öylesine uyuştu üzerlerine konan şeylerle. Çocuklarla bu kadın arasında çok geçmeden büyük bir dostluk kuruldu. Bu dostluk karşılıklı çıkarlar ilkesine dayanıyordu. Çocuklar kadına ormandan odun getiriyor, semaverini yakıyor. Kadınsa karşılığında onlara ara sıra bir fincan çay ve fırsat buldukça tatlı tatlı öğütler veriyor, yılların deneylerini gençlere sunarak onları uyarıyordu. Aslında toplumumuzda hademelik iş yoktu. Eğitim müdürlüğünün onu neden atadığını bir türlü anlayamıyordu. Sonunda bir hademeye gerçekten gereksinim olmadığına karar verildi, son derece yoksulduk. Toplulukta çalışanların yerleştiği birkaç odadan başka büyükçe bir yatakhaneyi onarmış, içine girilecek hale sokmuştuk. Bu geniş alana iki demir soba da yerleştirdik. 30 kerevet ve yatak, çocukların üzerinde yemek yediği, ders çalıştığı 3 de masa vardı. Bir başka büyük yatakhane, bir yemekhane, 2 derslik ve bir çalışma odası onarım sırasını bekliyordu. 1,5 takım yatak çarşafımız vardı. Bunun dışında çarşaf, örtü ya da çamaşır adına hiçbir şey yoktu topluluğumuzda. Bu tür gereksinimleri karşılamak yolunda yaptığımız çalışmalar, Eğitim Bakanlığı'na ve onun çeşitli şubelerine sonu gelmez dilekçeler yollamak, başvurular yapmaktan öteye gitmiyordu. Topluluğun kurulması gereğini bana ateşli ateşli anlatan, o büyük gizleri veren eğitim müdürü bir başka göreve atanmıştı. Yerine gelen ise yapılacak daha önemli işleri vardı ve bizi pek umursamıyor, fazla ilgi göstermiyordu. Vilayet Eğitim Müdürlüğü'ndeki hava bizim o bolluk düşlerimizi gerçekleştireceğe benzemiyor, hiç de umut verici görünmüyordu. O dönemde Eğitim Müdürlüğü birbirinin içine girmiş irili ufaklı birçok odayla bir yığın koltuktan oluşuyordu. Gerçek anlamda bilimsel yaratıcı birimler bir yana eğitimcileri bile aramamak gerekirdi. Oda ve insan sayısından çok masa ve koltuk vardı bu kurumda. Ayakları gıcır gıcır sallanan, kırmızı ya da kara yüzeyleri kabuk kabuk soyulan bu sözüm ona çalışma masaları, süslenme ya da oyun masaları kendileri gibi iç içe geçmiş sandalyelerle çevriliydi. Bu sandalyeler her masanın ardında duvarlara yazılı olduğu üzere çeşitli şubeleri temsil ediyordu. Masalardan çoğu terk edilmişti çünkü masa denen bu şeylerin bir parçası olması gereken insanlar şubelerinin müdürleri olmaktan çok bir başka devlet dairesinin muhasebecisi ya da başka bir görevlisiydi. Masaların ardında kazara bir insan beliriverse, ön tarafında sıralarını bekleyen bir yığın kişi bir anda ona saldırıyordu adeta. Aralarında geçen konuşma, istek sahibinin başvurması gereken şubenin o olup olmadığı, yoksa başka bir şubeye mi gitmesi gerektiği, bunun nedenin içiniyle sınırlıydı çoğu kez. Peki hangi masaya gizlecekti? Bu işe bu şube bakmıyordu da, neden geçen cumartesi burada bulunan yoldaş bunun tersini belirtmiş, ona bugün gelmesini söylemişti falan filan. Şube müdürü yani masasının başına uğrayan kişi bu noktaları büyük bir başarıyla birer birer aydınlattıktan sonra bir an önce tabanları yağlamaya bakıyor ve ansızın kayan bir yıldız hızıyla gözden yitiveriyordu. Bu masaların çevresinde yaptığımız acemi koşuşturmaların, uzun bekleyişlerin hiçbir yararı olmadı. Bu yüzden 1921 yılının kışı gelip çatmış ama bizim topluluk bir eğitim kurumu kimliğine ve niteliğine bürünmemişti. Lime lime olmuş, yalnız yamalardan oluşan ceketler örtüyordu çocuklarımızın çıplak bedenlerini. Arada bir, bu ceketlerin altında paramparça olmuş bir gömleğin artığına rastlamak da olasıydı. Giyimli kuşamlı gelen ilk çocuk kümesi çok kısa zamanda öteki çocuklardan ayırt edilemez oldu. Odun kesmek, mutfakta çalışmak, çamaşır yıkamak, eğitici olduğu kadar giysiler üzerinde kötü etkileri olan işlerdi. Mart ayı geldiğinde bizim çocuklar, Dargomişkin'in Deniz Kızı adlı operasının Miller'ını oynayan aktörü kıskandıracak kılığa girmiş bulunuyordu. Ayağında çizmesi bulunanlar parmakla sayılacak kadar azdı. Çizmelerden çoğu da ancak iplerle sarılıp bağlanırsa ayaklarda durmaya razı oluyordu. İp ya da kumaş parçalarından örülmüş ayakkabıları giyenler de vardı. Ancak bu ilkel ayak giysisi bile çok gıttı. Herkese yetmiyordu. Kondyor denilen suyu bol bir çorba ile besleniyorduk. Günlük yiyeceğimiz buydu. Daha başka beslenme araçlarına bel bağlamazdık. Elimize değişik bir şey geçerse ne ala. O günlerde yiyecek karne ile dağıtılırdı ve yiyecek karneleri çeşitli sınıflara ayrılmıştı. Normal karne, büyük karne, aşırı zayıf karnesi, sağlıklı insan karnesi, sakat çocuk karnesi, sanatoryum karnesi, hastane karnesi. Yetkililere düpedüz yağ çekerek, direnerek, çeşitli numaralar çevirerek, perişan görünümümüzün yardımıyla, hatta bazen çocuklarımızın isyan edebileceği gözdağını kullanarak, zaman zaman bir sanatoryum karnesi ya da daha başka bir ayrıcalıklı karne elde etmeyi başarıyorduk. Bu karneler karşılığında hatırı sayılır ölçüde süt, yağ ve beyaz ekmek de vermeleri gerekiyordu. Ancak bize bunlar düşmüyordu. Ama ne de olsa bir hayli çavdar ekmeği ve çeşitli tahıllar veriyorlardı. Yiyecek sağlama savaşında aşağı yukarı ayda bir kez büyük yenilgilere uğruyor. Bu sağladıklarımızı tüketince sıradan birer ölümlü insan gibi dımdızlak kalıyorduk. Ancak hemen harekete geçiyor, o gizli ya da açık kurnazlıklar, çeşitli numaralardan oluşan karmaşık ağımızı bir kez daha örüp canımızı kurtarıyorduk. Zaman zaman et, tütsülenmiş balık, hatta şekerleme karnesi sağladığımız bile olurdu. Ancak bu gibi lükslerin moralleri bozuk kimselere değil de akıl sağlığı bozuk kimselere reva görüldüğünü düşündükçe bu yiyeceklerden yoksun bırakılmaya dayanamaz olur, karne sağlama savaşlarından büyük bir öfkeyle çıkardık. Zaman zaman eğit bilimsel dünyanın dışına çıkıyor, vilayet yiyecek dağıtım müdürlüğüne, 1. Yedek Ordu Yiyecek Sağlama Komutanlığı'na ya da buna benzer başka sınırlara ayak basıyor, oralara baskınlar yapıyorduk. Halk Eğitim Bakanlığı böylesi kural dışı uygulamaları hiçbir zaman hoşgörüyle karşılamıyordu. Bu yüzden baskınlarımızı gizli yapmak zorundaydık. Yaptığımız tek şey üzerine son derece yalın ama anlamlı birkaç sözcük karalanmış olan bir kağıt parçasıyla silahlanmaktı. Bu kağıtta şu sözler yazılı olurdu. Suçlu çocuklar topluluğu çocukları için 4 ton çavdar unu vermenizi rica eder. Topluluğumuzun sınırları içinde suçlu gibi sözcükleri hiçbir zaman kullanmadık. Topluluğumuzun böyle bir adı falan da yoktu. O günlerde biz ahlakı bozuk çocuklar diye anılıyorduk. Ama böyle bir anlatımı topluluğumuzun adı olarak sunmak bizim eğitim işleriyle ilintili olduğumuz ipucunu verirdi. Eğitim Bakanlığı dışındaki bakanlıklarla ilişki kurmada bu hiç işimize yaramazdı. Bu dilekçeyle silahlanmış olarak gerekli bakanlığın, gerekli şubesinin bulunduğu bir koridorda müdür odasının kapısına dikilirdim. Bu kapıdan her an için bir ziyaretçiler seli girerdi. Zaman zaman oda öyle kalabalık olurdu ki kimseden izin almadan, çağrılmadan içeri girmek güç olmazdı. İçeri girdin mi gerisi kolaydı. Onu bunu dirsekliğe dirsekliğe, itişip kakışarak masanın başına oturan adamın yanına yaklaşmaya bakardım. Bunu da yaptıktan sonra hiç ses etmeden elindeki kağıdı onun eline sıkıştırmak kalıyordu geriye. Yiyecek ve öteki gereksinmeleri sağlama işlerine bakan müdürler genellikle eğitim işlerinden anlamazlar ve bu yüzden suçlu çocuklarla eğitim dizgesi arasında bir ilinti olduğunu göremezler. Üstelik bizim silahtaki bu suçlu çocuklar sözcüklerinin etkileyici bir özelliği de vardı. Dolayısıyla bir görevli elimizdeki kağıda sonra da sert sert yüzümüze bakıp "Neden bize başvuruyorsunuz? Gidin Eğitim Bakanlığı'na anlatın derdinizi." demez. Bu tür buluşmalar genellikle şöyle gelişir. Müdür biraz düşündükten sonra birkaç soru sorar ve ben onları yanıtlarım. Sizin gereksinmelerinizi kim veriyor aslında? Hapishane yetkilileri mi? Hayır. Hapishane yetkilileri bize yiyecek vermiyor. Çocuklarımız ergin yaşta değillerdir. Kim veriyor öyleyse? Beyefendi, bu konuda bir karara varılmadı henüz. Ne demek bir karara varılmadı? Garip değil mi bu durum? Sözün burasında adam önündeki kağıda birkaç sözcük yazar ve bir hafta sonra gelmemizi söyler. Peki bu durumda diye yeni bir öneriye hazırlanırım. Acaba şimdilik yalnızca 800 kilo verseniz bize? 800 kilo çok. Şimdilik 200 kilo verebilirim. Gerekli incelemeleri yapayım, haftaya size haber veririm. 200 kilo yeterli değildir. Konuşma bizim tasarılarımıza uygun biçimde gelişmemiştir. Bizim hesapta hiçbir araştırma soruşturma yoktur çünkü.